Kitabın adı 9 Oda Cinayetleri, yazarı Ayşe Erbulak. 3. Ayrım 1. Bölüm 2 saat önce. Ellerindeki davetiyede Babil Bahçeleri yazıyordu. Daha önce düğün mekanı olarak hiç duymadıkları bir yerdi. Bugüne kadar gittikleri ya da duydukları düğünlerin çoğu bildik tanıdık otellerde olmuştu. Sınıf arkadaşlarının çocukları neredeyse sözleşmiş gibi sırayla evlenmeye başlamışlardı. Babil Bahçeleri, İstanbul'un Anadolu yakasında, dünyaca ünlü Boğaz'ın en sonunda, Beykoz'un tepelerinde yer alan adeta saklı bir bahçe gibiydi. Davetiye çok özel tasarlanmış ve basılmıştı. Hatta basıldıktan sonra da çok ciddi emek sarf edilerek incilerle bezenmiş özel bir dantel kumaşla süslenmişti. Mat karton sepya renkle eskitilip üstüne bordo renk kullanılarak basılmıştı. Davetlilerin adları sayıları hızla tükenen bir kaligraf tarafından özene bezene yazılmıştı. Eline bu davetiyeyi alan kim olursa olsun düğünün müthiş bir masal havasında geçeceğini hemen anlardı. 3 araba peş peşe geldiler. Gerçi 2 arabaya da sığarlardı ama birinin canı sıkılırsa beklemeyip dönsün diye hepsi de kendi araçlarını kullanmışlardı. Aslında en zoru bu adresi bulmak olmuştu. İkinci gençliklerini süren bu iki çift ve iki tek arkadaş grubunun hemen her ferdi, bilgisayar ve çağın gerekliliği olan bilgi paylaşımını ve internet kullanımını öğrenmekte biraz zorlansalar da sonunda çocuklarından yardım almadan kendi işlerini görür olmuşlardı. Babil Bahçelerini davetiyede okuduktan sonra bu hiç bilmedikleri yeri bir diğerinin bileceği umuduyla birbirlerine sormak üzere telefona sarılmışlardı. Aralarında en sakini Nezih Cumalı, ''Meraklanmayın, baktım ben internetten Beykoz'daymış, peş peşe gideriz.'' demişti ve aynen dediği gibi de peş peşe gelmişlerdi düğüne. Davetiyeden anladıkları gibi düğün özenliydi ve adeta zenginlik göstergesiydi. Kapıya geldiklerinde beyaz takım elbiseli çok nazik valeler tarafından karşılanıp arabalarından nazikçe indirildiler. Aracını başkasının kullanmasından hiç hoşlanmayan Kamil Saraç tam ''Siz zahmet etmeyin, ben şuraya park ederim.'' dedi ki, karısı Mine'nin ters bakan gözleriyle karşılaşıp aracından sessizce indi. Karısı yanına gelip diğerlerinin duyamayacağı bir tonda sessizce ''Hayatım, lütfen 40 yılda bir veriver arabanı.'' dedi. Araçları beyaz eldivenli valelere teslim ettikten sonra yüksek duvarlarla çevrelenmiş bir bahçeden içeri girdiler. Arkadaş grubunun iki bekar hanımından biri olan Emine Gerçek, göğsünden boğazına kadar şifon kumaşla örtülü, sağ bacağını ise kasığına kadar derin yırtmacı olan, neredeyse saçlarının bir devamıymış gibi duran kırmızı elbisenin eteklerini tek eliyle toplarken, ''Valelerin neden eldivenleri var? Sanki cinayet işleyecekler de kanıtları mı yok ediyorlar?'' diye sordu birlikte geldiği diğer arkadaşlarını. Bu soru aralarında gülüşmeye yol açtı. Bu vücudunu saran kıyafeti çok uzun zaman önce bu düğün için planlamış terziye diktirtmişti. Hatta içine sığabilmek için bu özel gece öncesi 1-2 kilo da vermişti. Kızıl kıvırcık saçlarını genelde hep açık bırakırdı ama bu gece topuz yaptırmıştı. Daracık ve derin yırtmaçlı elbisesine yakışır bir de çivi inceliğinde ve yüksek ökçeli ayakkabıları vardı. Daha kapıdan içeri girer girmez havaalanı ya da yüksek emniyet önlemi gerektiren binaların girişlerine konan bir güvenlik kapısı görünce hepsi birbirlerine baktı. Emine arkadaşı Nezih'in koluna girerken ''Yok yok kesin cinayet işlenecek bu gece. Baksanıza valeler iz bırakmamak için eldivenli ve kapıda bunca güvenlik var. Yahu bizim Banu'nun kızı Yaprak kiminle evleniyor böyle?'' diye sordu. Hemen arkasından gelen ve en az Emine kadar şık giyinmiş seyrin Cumalı, kocası Nezih'in elinden tutarak ''Emineciğim, aklına saçma sapan düşünceler getirme. Cemil Giray çok başarılı bir iş adamı biliyorsun. Hem belki de mekanın kendisine aittir bu sistem.'' dedi. Mine ve Kamil Saraç çifti de başlarıyla zerrini onayladılar. En arkalarından grubun diğer bekar üyesi Demir Toparlak geliyordu. Her zamanki gibi en centilmen haliyle kenarda durup diğer dostlarına yol vermişti. O da arkadaşları gibi smokin giymiş, papyon, mendil ve kemerini ise sarı ipek kumaştan seçmişti. Yaprak ve Cemil'in düğünü hepsi için çok önemliydi. Çünkü yaklaşık 40 yıldır birlikte oldukları, daha ilk ortaokul yıllarının hazırlık sınıfından başlayan arkadaşlıkları bugüne kadar kesintisiz gelmişti. Birbirlerinin seçmedikleri kardeşleriydiler sanki. Yaprak, düğüne gelen 6 kişilik ekibin 7. üyesi ve neredeyse en renklisi olan Banu Sezen'in kızı ve başarılı bir kadın doğum doktoruydu. Yıllarca tıp okuduğu için evlenmekte gecikmişti. Son yıllarda mesleki başarısına yeni bir şey daha eklemişti. İyi kalpli ve kibar oluşunun yanı sıra çok güzel bir kızdı. Tesadüfen keşfedilip televizyonda bir sağlık programının sunucusu olmuştu. Sabahları televizyonda, öğleden sonraları da hastanede çalışıyordu. Senede bir ya da iki kez de mutlaka sınır tanımayan doktorlar grubuyla Afrika'da doktor ihtiyacı olan insanların yardımına koşuyordu. Tüm bunlardan arta kalan zamanlarındaysa pasta yapardı. En büyük hobisi pasta yapmaktı. Bunca şeyle meşgulken özel hayatını atlamıştı. Arada sırada annesinin, "Kızım, kaldın evde başıma," esprilerine de güler geçerdi. Ta ki Cemil Giray'la karşılaşana dek. Adam ilk görüşte aşık olmuş, tanışmalarının üstünden 2 ay geçmeden evlenme kararı almışlardı. Adamın centilmenliği, yaprağın üstüne titreyişi, adab ve usul bilmesi, görgüsü bu zamana kadar aşk ve evliliği düşünmeyen genç kızın aklını başından almıştı. Sınıf arkadaşlarından en sevdiklerini ve kardeşinden daha yakın olan Emine, Kamil, Nezih, Zerrin ve Demir'i davet etmişti. Mine, Kamil'in eşiydi. Nezih ve Zerrin hemen okuldan sonra evlenmişlerdi. Demir, müzmin bekar, Emine ise eşinden ayrılmıştı. Emine, ana kapıdan sonra bahçeden içeri girip de aşağı inen dik yokuşu gördüklerinde tam da "incecik yüksek topuklu pabuçlarımızla buradan nasıl ineriz?" diyecekken beyaz golf arabalarının misafirleri taşıdıklarını görünce rahat bir nefes aldı. Golf arabaları misafirleri üçer üçer kokteyl alanına taşırken yolda sağlı sollu dizilmiş keman sanatçıları insanı rahatlatan ve gerçek yaşamdan kopartan çok güzel bir müzik çalıyordu. Bu güzel ortama ağaç dallarına asılmış içlerinde mum yanan fenerler hafif rüzgar eşliğinde sallanarak eşlik ediyordu. Güzel bir yaz akşamıydı. Sanki Tanrı bile düğünün mükemmel geçmesi için yardımcı oluyordu. Kokteyl alanına geldiklerinde onca yılın dostluğu nedeniyle ortak tanıdıkları bir iki aileyle karşılaştılar. Her şey mükemmel ötesiydi. Etraftaki kişilerin konuşmalarına kulak kabartınca hemen herkes aynı fikirdeydi. Damat çok yakışıklıymış. Çok da çapkınmış ama. Aferin yaprağa. Durdu durdu turnayı gözünden vurdu. Kaç kadının kalbini çalmış ama bak sonunda bizim yaprak kapmış oğlanı. Kimse nikah masasına oturtmayı becerememiş Cemil'i. Bu zamana kadar nasıl bekar kalmış bu adam? Daha önce de ciddi bir ilişkisi olmuş ama ben öyle duydum. Ben de nikah günü kızı kuaförde gelinliğiyle bıraktığını duymuştum. Hazır değilim daha demiş galiba. Artık akıllanmıştır. Hem yaprak öyle bırakılacak bir kız değil. Banu da kızı tek başına ne güzel okuttu, büyüttü ama. Yahu 10 parmak 10 marifet. Doktor, sunucu, pastacı, bir de iyi kalpli. Afrika'da bedava doktorluk yapıyormuş. Damadın anne babası nerede? Galiba erken yaşta vefat etmişler. Bir tek kız kardeşi varmış. Aman daha iyi. Çöpsüz üzüm işte. Bir an evvel çocuk yapsınlar bari. Yaprak 30'unu geçti. Ama ben bu yaşa geldim böyle şık bir düğün görmedim. Kokteylden sonra nikahın yapılacağı bölüme geçtiler. Kilise düzeninde kurulmuştu. Her bir iskemle tek tek özel örtülerle kaplanmış, arkalarına canlı orkide konmuştu. Orkide ve inci düğünün sembolü gibiydi. Hemen her yerde mevcuttu. Tüm davetliler oturunca önce klasik düğün marşı, ardından daha romantik bir parça canlı orkestra eşliğinde çalmaya başlayınca sahneye bir sis geldi. Sisin arasında mor ışıklar yanmaya başladı. Cemil ve Yaprak aniden sahnede sisin ve ışıkların arasında belirince davetliler alkışlamaya başladı. Görüntü çok güzeldi ve tüm davetlilerin gözünü yaşartmıştı. Her ikisi de beyaz giymişti. Cemil beyaz smokin, Yaprak da o zarif, incecik vücudunu kalçasına kadar saran, sonrasında da kademeli olarak açılan Vera Wang koleksiyonundan muhteşem bir gelinlik giymişti. Aslında çok pahalıydı ama annesi Banu, "Evladım, insan bir kez evleniyor. Alalım en güzelini, en istediğini, en hayalini," demişti. Nikah kıyıldıktan sonra davetliler biraz bahçede gezindiler. Düğün yemeği otağı şeklinde hazırlanmış dev bir çadırda yapılacaktı. Ortada dans pisti ve orkestra, etrafında 10'ar kişilik büyük yuvarlak masalar vardı. Sanki bir düğün dergisi için özel olarak fotoğraf çekimi yapılmak üzere hazırlanmış gibiydi her şey. Nikah kıyıldıktan sonra geliş yolundaki kemanlar çalmaya devam etti. Bu geç kalabilecek davetlileri düşünerek yapılmıştı. Düğün İstanbul'un en pahalı ve meşhur düğün organizasyon şirketi tarafından tasarlanmıştı. Aldıkları astronomik parayı hak edebilmek için ve şöhretlerine gölge düşmesin diye insanüstü bir şekilde çalışıyorlardı. Daha masalara geçmeden Banu grubun yanına geldi. En sevdiği 7 dostunu teker teker sıkıca sarılarak öptü. Ana kız çok badireler atlatmışlar ama hepsini geçip bu mutlu güne gelmişlerdi. Yaprak daha çocukken babası sekreterine aşık olmuş ve annesinden ayrılıp Gökçeada'ya yerleşmişti. Banu kızını tek başına büyütürken bir de başlarına kanser belası gelmiş, ameliyatlar, kemoterapiler, en beğendiği yeri saçlarının dökülmesi, üzüntüler, ardından eski eşin aniden kalp krizi geçirip vefat etmesi, adamın yeni eşiyle miras kavgaları içinde geçmişti seneler. Bu dönemde olan tek iyi şey, Yaprağın babasının ölümünden sonra aslında karı kocanın küçük bir kağıt eksikliği nedeniyle hukuken boşanmadığı olmuştu. Bu ana kıza maddi bir rahatlık sağlamıştı. Banu, tek evladının mutlu olması ve iyi yetişmesi için elinden gelenin çok daha fazlasını yapmıştı. Kötü olan her şey geride kalmıştı. Yaprak şahane bir düğünle ana ocağından uçuyordu. Büyük bir holdingin mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olan Banu da bu büyük günden bir ay önce emekliye ayrılmıştı. Bundan sonraki planlarında diğer genç emekli dostları Emine, Kamil, Mine, Zerrin, Nezih ve Demir'le birlikte gezilere katılmak vardı. Kızını da Emine'lere teslim etmenin mutluluğuyla bugünden itibaren ikinci baharını yaşamaya başlayacaktı. "Çocuklar, bu kadar heyecanlanacağımı düşünemezdim," dedi Banu. Tüm dostları bugünün gelmesinden son derece mutluydu. "Yemeğe geçmeden önce ben tuvalete gitmek istiyorum. Benimle gelmek isteyen var mı?" diye sordu Emine. Diğerleri başını salladı. Arkadaşı Demir ise, "Ben biraz evvel gitmiştim ama istersen geleyim seninle," deyince Emine de, "Yok tatlım, ben giderim. Nerede peki tuvaletler?" diye sordu. Demir, bahçenin içinde mutfak olarak da kullanılan büyük beyaz köşkü eliyle göstererek, "İşte şurada. Çok güzel, çok şık tuvaletler var. Sanki bir saraya ait gibiler," dedi. Emine anladığını ifade eden bir yüzle arkadaşlarını arkada bırakıp köşke doğru yürüdü. Bu, Emine'nin ve diğerlerinin hayatlarının allak bullak olmadan önceki son görüşmeleriydi. Bu andan itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. 3. ayrımın sonu. Sayfa 34. Devamı 4. ayrımda.